Ayrım 6, sayfa 65, 6. bölüm, Claire. "Bunu sevdim," diye bağırdı Frank coşkuyla, makale hakkındaki fikrimi ona anlattığımda. Kar fırtınasında kaybolmuş küçük bir çocuk, bu her okuyucunun yüreğini cız ettirecektir. "Yazmak için ne kadar zamana ihtiyacın var?" "En azından bir hafta," diye cevapladım. "Bu konuya gerçekten eğilmek istiyorum. Röportaj yapabileceğim arkadaşlar ya da akrabalar bulabilecek miyim diye bir bakacağım." Frank tamam dercesine başını salladı. "Sana o kadar zaman verebilirim. Beni gelişmelerden haberdar et." O akşam Ethan'ı mutfakta boş buzdolabına dalgın gözlerle bakarken buldum. "Selam," dedim anahtarlarımı masaya bırakarak. Sesim evin köşesinde yankılanmış ve her yere nüfuz etmiş olan o yoğun, rahatsız edici sessizliği iyice gözler önüne sermişti. "Selam," diye karşılık verdi Ethan, arkasını dönmeksizin. "Bugün fena fırtına vardı, ha? Baksana, buralarda bir yerlerde kalmış Meksika yemeğimiz yok muydu?" "Çöpe attım," dedim. Ethan benden yana dönerek suratını astı. Sanki hazır yemek artığını çöpe atmak bir ihanet, hayır düpedüz bir savaş nedeniydi. "Bunu neden yaptın?" diye sordu incinmiş bir şekilde. Çünkü iki haftadır oradaydı ve küflenmeye dönmüştü. "Ah," dedi Ethan kanepeye yönelmeden önce, "o kadar olmuş muydu?" "Evet," dedim. Aynı zamanda aramızda geçen son konuşmadan bu yana da iki hafta geçmiş olabileceğini fark etmiştim. "Seni muayenehaneden aradılar. E-postalarımı kontrol etmekle meşgul olmayı denedim." "O randevuya gerçekten gitmelisin, Claire." Ethan'ın soğuk ve duygusuz ses tonu, bugün Cassandra ile yenen öğle yemeği ama en çok da geçmişin verdiği acı yüzünden içimde kabaran bir öfke hissettim. "Bana ne yapmam gerektiğini söyleme Ethan," diye çıkıştım. Ethan omzunu silkip uzaktan kumandayı eline alarak alçak sesle bir şeyler mırıldandı. Mısır gevreği kutusunu açıp içindekileri bir kaseye gelişigüzel boşalttım ve üzerine biraz soya sütü döktüm. Sonra da granit tezgaha sıçrayan süt damlalarını silme gereği bile duymaksızın yatak odasına yöneldim. "Nasıl bu kadar vurdun duymaz, bu kadar bezgin olabiliyor? Ethan, kliniğe gidip doktorumun yüzünü görmemin ve her şeyi tekrar tekrar yaşamamın bana nasıl hissettirdiğini biliyordu. Neden bu konuyu açtı? Canımı acıtmak mı istiyor?" Kasemden bir kaşık alarak mısır gevreğinden kaynaklanan çıtırtının Ethan'a ve geçmişe dair düşünceleri bastırmasına izin verdim. Onun yerine küçük Daniel Ray'i düşünmeye başladım. Ona ve annesine ne oldu? Tekrar bir araya geldiler mi? Kar fırtınasının bu trajedide payı var mıydı? Küçük bir çocukken Maine'deki büyükannemlere yaptığımız bir Noel ziyareti sırasında 30 santimetre kalınlığına kadar kar yağmıştı. İki Kaliforniya çocuğu olan erkek kardeşimle ben manzara karşısında çılgına dönmüş ve bütün haftayı kardan adamlarla kardan melekler yaparak dilimizle kar tanelerini yakalayarak geçirmiştik. Son derece neşeliydik. Yeniden öyle hissetmek, kalbimdeki acıyı ve boşluğu tamir etmek için can atıyordum. Daniel da kaybolduğu günün sabahı karlarla oynamış mıydı? O da aynı mutluluğu hissetmiş miydi? Yatağa oturdum ve yapacağım arama için biraz kendime güven duymayı dileyerek telefona uzandım. Hastanedeyken doktorum bana cep telefon numarasını vermiş ve onunla iletişime geçmem için beni cesaretlendirmişti. Numarayı çevirdim. Telefonun korkutucu uzun bir saniye boyunca çalmasına izin verdikten sonra çabucak kapattım. Hayır, henüz değil. Onun yerine yorganı yeniden yatağa çekerek altına girdim ve sıcaklığında gizlendim. Bir saat sonra Ethan'ın odaya girdiğini duydum. Elindeki anahtarları şıngırdıyordu. Ona doğru dönüp çekmeceden bir kazak çıkarışını ve bir robot gibi odadan çıkışını seyrettim. Daire kapısı umursamaz bir gürültüyle çarparak kapandı. Ertesi sabah sokaklar hala karla örtülüydü ve meteoroloji uzmanları daha fazlasının yağabileceğini söylüyordu. Bu defa ayağımda daha elverişli ayakkabılarla Cafe Lavanto'nun yolunu tuttum. AB ile saat 9'da orada buluşmak üzere anlaşmıştım ve şöminenin yanındaki bir masada beni bekliyordu. Odunla dolu şömineyi ve kükreyen alevleri görmek beni sevindirmişti. "Günaydın," dedi AB kahvesinden bir yudum alarak. "Merhaba," diyerek yanındaki sandalyeye yerleştim. AB kaşlarını çattı. "Bu üzgün surat da ne böyle?" Keyifsiz bir şekilde çantamı masaya bıraktım. "Ethan." "Çok üzüldüm tatlım," dedi AB. "Son durum ne?" Bir iç çektim. "Ah Epps, nereden başlayacağımı bile bilmiyorum. Durum o kadar kötü." "Pekala," dedi AB. "İkiniz de büyük şeyler yaşadınız. Yaşananları hiç değişmeden atlatamazsınız." Kendisinin bekar olmasına rağmen Abby, tanıdığım en iyi evlilik danışmanıydı. Haklısın diye karşılık verdim. Onu kaybetmek istemiyorum. Öte yandan her şeyi nasıl düzelteceğimi de bilmiyorum. Durup etrafıma bakınırken espresso tezgahının arkasındaki Dominic'i fark ettim. Ethan yine Cassandra ile öğle yemeği yemiş. Abby kaşlarını çattı. O kadın zehirli. Demedi deme. Aynen öyle dedim, çantamda belli belirsiz çalan telefonumu fark ederek. Affedersin diye ekledim. Bunu açsam iyi olur. Arayan numarayı tanımıyordum. Alo, Bayan Aldrich. Evet, ben Elliot Körfezi kuyumcusundan Jerry. Saatiniz hazır. Bu sabah New York'tan gelen özel siparişten bahsediyorum, dedi bir adam. Bir ay önce Ethan için bir hevesle sipariş ettiğim saati neredeyse unutmuştum. Aşağı yukarı bir yıldır bir Hugo Allen istiyordu. Çocukların oyunları ve sportif aktiviteler için işe yarayacağını söylediği bir kronometre özelliği vardı. Bir baba için çok kullanışlıydı. Babalar günü yaklaşıyordu ve Haziran'ın 3. pazar günü böyle bir hediyenin onu gülümsetebileceğini düşünmüştüm. Bu bir zeytin dalı olacaktı. ''Aa evet'' dedim. İçten içe onu hiç ısmarlamamış olmayı diliyordum. ''Ben gelip onu alırım. İçine bir şey yazdırmak ister miydiniz?'' ''Bir şey yazdırmak mı?'' ''Şey, yapmak zorunda değilsiniz elbette'' dedi adam. ''Ama müşterilerimizin çoğu hediyelerini kişiselleştirmekten hoşlanıyor. Bu sadece hediyenizi daha özel yapıyor.'' ''Aa dedim, doğru. Peki içinde ne yazmasını istersiniz?'' ''Ne yazmasını isterim? Kocama, ellerimden kayıp giden adama, artık onu tanımadığımdan endişe ettiğim adama.'' Başımı iki yana salladım. ''Kalbinizdekileri tek bir cümleyle nasıl özetlersiniz ki?'' Belli ki endişelerimin farkına varmıştı. Biraz düşünüp karar verdiğinizde bizi aramak ister misiniz? Aşk söz konusu olduğunda kuyumcuların altıncı hisleri son derece kuvvetliydi. Evet, çok iyi olur dedim. Teşekkürler. Telefonu kapatıp AB'ye baktım. Yapamadım. AB omzunu silkerek ne diye sordu. Arayan kuyumcuydu. Ethan'a bir saat satın almıştım diye açıkladım. Bir yerlerde gördüğü şu aptal pahalı saati babalar gününde verecektim. Şöminenin tüm sıcaklığını üzerimde hissederek elbisemin kolunu çekiştirdim. Saatin içinde ne yazmasını istediğimi sordular ama ne diyeceğimi bilemedim. Hiçbir şey düşünemedim Abby. Abby bir paket şeker daha açarak bardağına boşalttı. Sana bir şey diyebilir miyim? Tabii. Ethan'ın Cassandra'ya karşı herhangi bir ilgisi olduğunu zannetmiyorum dedi. Bence o seni istiyor. ''Zaten bana sahip'' dedim zorla gülümseyerek. ''Hayır tatlım, değil. Sen onun evlendiği kız değilsin. Onun evlendiği kız uzun zaman önce gitti ve keder içinde boğuluyor.'' Kucağımdaki ellerimi ve parmağımdaki tek taş yüzüğü inceledim. Abby haklıydı. Uçuruma doğru yol alan ve kendini durduramayan bir tarla faresi gibiydim. ''Dinle'' diye devam etti Abby. ''Dün ofisteyken gözlerinde uzun zamandır görmediğim bir şey gördüm. Bir an için geri dönmüştün. Bir şey için heyecan duymuştun. Tanrım Claire, uzun zamandır bir şeye heyecanlandığını görmemiştim. Onu onaylarcasına başımı salladım. İçimde ufacık bir coşku hissinin alevlendiğini hissetsem de çabucak söndü. Bence şu hikaye, şu küçük çocuk seninle birlikte yankı uyandıracak diye devam ederek kahvesinden bir yudum aldı Abby. Adı ne demiştin? Daniel dedim. Gözlerim şömine ateşine takılı kalmıştı. Daniel Ray. Bir elin omzuma dokunduğunu hissetmemle arkamı döndüm ve Dominic ile karşılaştım. Günaydın dedi neşeyle. Umarım bölmüyorumdur. Sonra da önüme üzeri küpü kremayla dolu büyük kulplu bir bardak koydu. Sıcak çikolatanı içmek istersin diye düşündüm de. Yanaklarımın yandığını hissettim. Kıpkırmızı olmuş olmalıydım. Ama bunu fark etmemelerini umuyordum. Teşekkür ederim dedim AB'yi işaret ederek. Siz ikiniz tanışmış mıydınız? Dominic hayır derdesine başını salladı. Abby, Dominic. Dominic, Abby. Tanıştığımıza memnun oldum dedi Abby, Dominic'ten çok bana sırıtarak. Dominic eğilerek şömineye bir odun daha yerleştirdi. Sizin için çok sıcak olmaz umarım. Hayır, harika dedim hırkamı çıkarırken. Önceki gün kafenin diğer ucundan gördüğüm levhayı hatırlayarak şöminenin tuğlalarını inceledim. Şimdi daha yakından bakıyordum. Üzerinde Lander'ın tavernası yazıyordu. ''Şu levha'' dedim Dominic'e. ''Ne anlama geliyor?'' ''Aa'' dedi Serame'ye bir göz atarak. ''Eskiden burası bir tavernaymış ya da bir bar. Artık o zamanlar bu tür yerleri nasıl adlandırıyorlarsa.'' içki yasağı boyunca da ayakta kalmış. Döşeme tahtalarını işaret ederek onarım esnasında belli ki gözden kaçmış olan bir oyuğu gösterdi. Kasabanın ayyaşları işte burada toplanırlarmış. Polisler onları doğruca buraya yollarmış. Vakti zamanında burası gürültülü ve kavgalı bir yermiş. Hala bir çift eski bira fıçımız ve tavan arasında da bir iki büyük bira bardağımız var. Ardından elini şöminenin üzerinde gezdirerek gevşemiş gri bir harç parçasını çekip çıkardı. "Ama bu," diye devam etti. "Bu çok özel bir şey. Şu baş harfleri görüyor musunuz?" diye sordu. Levhanın köşesindeki S.V. Ivanov yazısını göstererek. Sidon'un en ünlü duvar ustalarından biriymiş. Eski Olimpik Otel'deki ve şehrin diğer binalarındaki çoğu dekoratif şömineyi bu adam yapmış. Gerçek bir zanaatkar. Ölümünden sonrasına dek eserlerinin kıymeti bilinmemiş tabii. Not defterimi çıkarıp adamın ismini not aldım. "Kim bilir," dedim. "Mimarlık bölümü onun eserlerini incelemek isteyebilir." "Pekala," dedi Dominik. Kapıdaki çan içeri giren bir müşterinin haberini veriyordu. Yanaklarımda hissettiğim buz gibi bir esinti şömine ateşinin sıcaklığını azaltmıştı. "Seni tekrar görmek güzeldi," dedi Dominik doğruca bana bakarak. "Seni de öyle," diye karşılık verdim. Dominik arkasını dönüp yeniden bara yönelirken. "Birileri sana biraz abayı yakmış," diye fısıldadı A.B. şarkı söyler gibi bir ses tonuyla. Bakışlarımı kaçırdım. "Aa, kes şunu." "Tamam, tamam," diyerek geri çekildi. "Ama bak, hiç değilse bir hayranın var." "Senin de öyle," diye ekledim. "Rick konusunu açmama gerek var mı?" İkimiz de kahkahayı bastık. Rick, evet, aslan yelesine benzer bir saç modeli kullanan sevimli biriydi. Uzun zamandır AB'ye aşıktı. Fakat ne yazık ki bir kaplumbağanın çekiciliğine sahipti ve anne babasıyla birlikte yaşıyordu. AB kahvesinin son yudumunu da içtikten sonra kalçalarını örten beyaz kabarık montuna uzandı. Sonra da montu giyip fermuarını çekerek gülümsedi. "Sence bu şey beni Michel'in maskotu gibi mi gösteriyor? Gerçeği duymak ister misin?" diye sordum kahkahamı bastırmaya çalışarak. "Evet," dercesine başını salladı. "Biraz," dedim kıkırdamama engel olamayarak. "Ama hiç değilse seni sıcak tutuyor." AB sırıttı. "Pekala, Michel'in maskotu bir an önce ofise gitse iyi olacak. Frank bana pazar gazetesi için bir yığın araştırma yaptırıyor. Ayrıca Cassandra'nın dün gece benden neler istediğine inanamazsın." Cassandra. Ansızın irkildim. O kadının adı bir diken gibi canımı acıtıyordu. Birileri onun adını her söylediğinde ah demek istiyordum. Kadın 1980'li ve 90'lı yıllarda şehirde bulunan tüm İtalyan restoranlarıyla ilgili bir arşiv istiyor, diye devam etti AB. Yemek eleştirmenleri kendilerini biraz fazla ciddiye alıyorlar. Her neyse, şimdiye kadar bulabildiğim tek şey fırında makarna yemek isteyen bir katil. Gülümsedim. Sana kolay gelsin. AB kafenin diğer ucundaki Dominik'e göz attı. Sen kalıp burada mı çalışacaksın? Yo, diyerek ayağa kalktım. Dominik ile göz göze gelir gelmez bakışlarımı başka yöne çevirdim. Ben de seninle geliyorum. Birlikte bir taksi tutabiliriz. Tık tık. Başımı bilgisayarımdan kaldırdığımda kapı eşiğinde duran Ethan'ı gördüm. "Merhaba yabancı," dedi soğuk bir şekilde. Pembe, beyaz, turuncu ve sarı lalelerden oluşan kocaman bir buketi bana uzatarak. Kahverengi bir kağıtla sarılmış ve bir iple bağlanmış olan çiçekler Pike Place pazarından alındıklarını oldukça belli ediyordu. Şaşkın bir halde pastel renkli yaprakların limoni tatlı kokusunu içime çekerek beni bir anlığına sarhoş etmesine izin verdim. "Çok güzeller," dedim tekrar kendimi toparlayarak. "Teşekkür ederim." "Pazardan geçiyordum ve aklıma sen geldin," dedi Ethan karşımdaki sandalyeye yerleşerek. Uzun boyu, geniş omuzları, kestane rengi saçları ve dizlerin bağını çözen gülümsemesiyle. Ethan'ın çekici olmaya çalışmasına hiç gerek yoktu. Zaten öyleydi. Gazetenin kurucusunun torunu olarak büyük bir gazetede deneyim kazanmıştı ve yıllar önce Herald binasına adım attığımda ilk görüşte ondan etkilenmiştim. Ondan hala etkileniyordum. Fakat şimdi her şey farklıydı. Bir zamanlar birbirine delicesine aşık iki insandık. Peki ya şimdi? En son ne zaman seviştiğimizi bile hatırlayamıyordum. "Çok incesin," dedim. Genellikle iş arkadaşlarımla konuşurken kullandığım bir ses tonuyla. Gelen bir e-posta bildirisinin sesini duyarak bilgisayarıma döndüm. "Aa," dedi Ethan. "Bugün son teslim günü mü?" "Hayır," diye yanıtladım. "Şey, aslında bir nevi öyle. Frank beni olmayacak bir hikayenin peşinden koşturuyor. ama nihayet araştırmaya değer bir şey buldum sanırım. Ethan birden ayağa kalktı. Pekala, öyleyse seni meşgul etmeyeyim. Bu geceki galada görüşürüz diye tahmin ediyorum. Gala mı? Unutmadın değil mi? Affedersin dedim kafam karışmış bir halde. Sanırım unutmuşum. Ethan'ın suratı asıldı. Ronald McDonald Yardım Derneği galası dedi. Hani şu annemle babamın başkanlık ettiği dernek. Büyük babam bu gece hayat boyu başarı ödülüyle onurlandırılacak. Bir iç çekti. Claire, bunu aylar öncesinden biliyordun. Bunu aylar öncesinden biliyordum. Bu konuyla ilgili konuştuğumuzu, çoğunlukla da Ethan'ın annesi Glenda'nın geceye uygun, resmi, uzun bir elbise bulmam konusunda nasıl kafamı ütülediğini hayal meyal hatırlıyordum. Her ne kadar yerlere kadar uzanan elbiseler giymeyi sevmesem de yetersiz itirazlarım Ethan'ın annesini alt edememişti. ''Aa evet'' dedim duygudan yoksun bir sesle. ''Bir elbise buldun mu?'' ''Hayır'' diye cevap verdim. ''Kendi elbiselerinden birini giyebilir misin?'' ''Bilhassa yaşadığım onca şeyden sonra nasıl bu kadar duygusuz olabilir? Dolabımdaki kıyafetlerin hiçbirine sığamadığımı biliyorsun'' dedim. Beklediğimden biraz daha yüksek bir sesle. Başımı eğip ayak parmağımla halıya bastırdım. Ona böyle sert çıkıştığım için pişman olmuştum. Ne de olsa sadece bana yardımcı olmaya çalışıyordu. ''Affedersin'' dedim. ''Annen unuttuğum için benden nefret edecek.'' Ethan kollarını göğsünde kavuşturdu. Claire, annem senden nefret falan etmeyecek. Merak etme dedim. Niyet ettiğimden daha sık bir suratla orada olacağım. Ayrıca bir kese kağıdına sarınıp da gelmeyeceğim. Eve dönmeden önce Nordstrom'a dipnot ABD'de bir mağazalar zinciri. Uğrarım. Ethan'ın bakışları bir an için yumuşadı. Claire dedi yumuşak bir sesle. Düşünüyordum da ben. Sandalyemden doğruldum. Ne? Yok bir şey dedi Ethan. Ses tonu anında eski ciddiyetine kavuşuvermişti. Önemli değil. Sonra da bana zorla gülümseyerek kapıdan dışarı çıktı.